Ayrım 26. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1200. Savaş Esirleri. Savaş esirlerinin silah fabrikalarında ve savaşla ilgili işlerde çalıştırılmaları, Lahey ve Cenevre anlaşmalarının açıkça bozulması demek olduğu halde, Naziler bu anlaşmalara hiç aldırmadan esir ettikleri milyonlarca askeri buralarda kitle halinde çalıştırıyorlardı. Onları ilgilendiren tek şey savaşın yürütülmesiydi. Hele Rus esirlerine hiç aldırış ettikleri yoktu. Sovyet savaş esirlerinin sayısı bütün öteki esirlerin toplamından çoktu. 4 milyon 750 bin kadardı. Müttefik kuvvetleri 1945'te savaş esirlerini kamplardan kurtardıkları zaman bu sayının ancak 1 milyonunu buldular. 2 milyon Rus savaş esiri Alman esir kamplarında ölmüştü. Geri kalan ve açlıktan, soğuktan, hastalıktan ölen 1 milyonun hesabı ise hiç meydanda yoktu. Bunlardan çoğunun yukarıdaki nedenlerden öldüğü ya da SD, SS Gizli Emniyet Servisi tarafından öldürüldüğü Nürnberg'de anlaşılmıştır. Alman kayıtlarına göre savaş sırasında 67 bin savaş esiri idam edilmiştir. Ancak bu rakam öldürülenlerin yalnızca bir bölümüdür. Rus savaş esirlerinin çoğu, 3 milyon 800 bin kadarı, Rus seferinin ilk aşamasında 21 Haziran ile 6 Ekim 1941 tarihleri arasında yapılan büyük çevirme savaşlarında alınmıştı. Bir ordunun savaş sırasında hızla ilerlerken bu kadar çok sayıdaki esire gereken özeni göstermesi elbette imkansızdı. Ama Almanların da zaten böyle bir şeye niyetleri yoktu. Nazi kayıtlarına bakılacak olursa Sovyet savaş esirleri 1941-1942 yılının sıfır altındaki korkunç kışı sırasında bile bile ve istenerek açıkta aç ve yersiz bırakılmışlardır. Naziler bu konuda ne kadar çok savaş esiri ölürse bizim için o kadar iyi diyorlardı. Bunu söyleyen de Rosenberg gibi yetkili biriydi. İşgal edilmiş Doğu Toprakları Bakanlığı'nın Hantal Bakanı, yukarıda gördüğümüz gibi özellikle ülkelerinde yetiştiği Ruslara karşı hiç de iyi duygular beslemiyordu. Ama o bile 28 Şubat 1942'de OKW Başkanı General Keitel'a yazdığı uzun bir mektupta Rus esirlerine karşı yapılan işlemi protesto etmişti. O sıra Moskova ve Rostov önlerinden Almanları geriye püskürten Sovyet karşı taarruzu en yüksek noktasına varmış ve Almanlar Rusya'yı kısa ve topyekün bir taarruzla yok etmek üzere başladıkları oyunun başarısızlığa uğradığını sonunda anlamış, düşmanları arasına Rusya ve İngiltere'den başka Amerika da katıldığı için artık savaşı kazanacaklarından kuşkulanmaya başlamışlardı. Böyle bir şey olursa savaş suçlarından ötürü kendilerine hesap sorulabilirdi. Rosenberg'in Keitel'a yazdığı mektuptan: Almanya'da Sovyet esirlerinin durumu geniş çapta bir faciadır. 3 milyon 600 bin esirin ancak birkaç yüzü çalışabilecek durumdadır. Büyük bir kısmı açtır ve hava şartlarına dayanamayarak ölmüşlerdir. Rosenberg mektubuna devam ederek bu durumun önlenmesini istiyordu. Rusya'da bunları besleyecek kadar yiyecek vardı. Böyle olduğu halde birçok yerlerde kamp komutanları esirlere yiyecek verilmesini yasaklıyorlar. Esirleri açlıktan öldürmeyi daha doğru buluyorlar. Esirlerin kol halinde kamplara doğru götürülmeleri sırasında sivil halkın esirlere yiyecek vermesine bile izin verilmiyor. Birçok kereler esirler açlıktan ve yorgunluktan yürüyemez hale geldikleri zaman sivil halkın dehşet içindeki gözleri önünde tabanca ile öldürülüyorlar. Cesetleri olduğu yerde bırakılıyor. Birçok kamplarda esirlerin barınacakları bir yer yoktur. Yağmur ya da kar altında açık havada yatmaktalar. Son olarak da savaş esirlerinin öldürülmeleri konusu var. Bu tutumda siyasi anlayıştan en ufak bir iz yoktur. Mesela birçok kamplarda bütün Asyalılar kurşuna dizilmişlerdir. Yalnız Asyalılar mı? Rus seferi başladığından az bir zaman sonra OKW ile SS Gizli Emniyet Servisi arasında şöyle bir anlaşmaya varılmıştı. Emniyet servisi Rus esirlerini maskeleyecekti. Bu anlaşmanın amacını SD'nin büyük canilerinden Otto Ohlendorf verdiği bir ifadede açıklamış bulunuyor. Otto Ollendorf da Himmler'in çevresinde bulunan birçok kimseler gibi mesleğinden ayrılmış bir aydındı. Hem hukuk hem de iktisat doktorası yapmış ve Tatbiki İktisat Bilimi Enstitüsü'nde profesörlük etmişti. Ollendorf'un ifadesinden, bütün Yahudiler ve komünist memurlar savaş esir kamplarından alınacak, idam edileceklerdi. Bildiğim kadar bu tedbir bütün Rus seferi boyunca uygulandı. Ama bunu yapmak da kolay değildi. Rus esirleri çoğunlukla idamı yerine gidemeyecek kadar bitkin oluyorlardı. Gestapo'nun ufak tefek açık göz ama soğuk ve katı yürekli memuru Heinrich Müller bu durumdan yakınıyor. Müller savaştan sonra yakalanamadı. Kendisi son defa 29 Nisan 1945'te Hitler'in Berlin'deki sığınağında görüldü. Hayatta kalan arkadaşlarından kimileri bugün kendisinin öteden beri hayran olduğu Sovyet gizli polisinde çalıştığını söylemektedirler. Toplama kampları komutanları idam edilecek. Sovyet esirlerinden %5 ile %10'unun idam yerine ölü ya da yarı ölü gelmelerinden yakınmaktadır. Mesela tren istasyonundan kampa kadar yürüyerek gelirlerken esirlerin çoğu yorgunluktan yere yuvarlanıyor, ölüyor ya da yarı ölü duruma geliyorlar. Bunları kolun arkasından gelen kamyona koymak gerekiyor. Alman halkının bu olayları görmemesine imkan yok. Gestapo'nun Rus esirlerinin açlıktan ve yorgunluktan ölmelerini aldırdığı yoktu. Ama idam yerine doğru dürüst gelmelerine çok önem veriyordu. Alman halkının bu sahneleri görmesini istemiyordu. Bu yüzden Almanya'daki adı ile Gestapo Müller şu emri vermek zorunda kaldı. Bugünden sonra, 9 Kasım 1941'den sonra öldürülmek üzere ayrılan ve kısa bir mesafeyi bile yürüyemeyecek olan Sovyet Rusyalılar idam için toplama kamplarına götürülmeyeceklerdir. Ölmüş savaş esirleri ya da açlıktan bitkin ve yürüyecek hali kalmamış olanlar elbette iş göremezlerdi. Almanlar 1942'de savaşın umduklarından fazla uzayacağını ve Sovyet esirlerinin Almanya'nın çok ihtiyaç duyduğu insan gücü için yedek bir kaynak teşkil ettiğini anlayınca esirleri yok etmek politikasından vazgeçtiler. Onları çalıştırmaya karar verdiler. Himmler, Posen'de 1943'te SS'ler karşısında yaptığı bir konuşmada bu politika değişimini açıkladı. O sırada 1941'de insanları bugünkü gibi yani bir çalışma maddesi olarak değerlendirmiyorduk. Yüz binlerce esirin halsizlikten ve açlıktan ölmüş olması, kuşaklar boyunca düşünüldüğü zaman iş kaybı bakımından yalnız çok üzüntü duyulacak değil, aynı zamanda çok acınacak bir olaydır da. Esirlerin çalıştırılabilmeleri için onlara hiç olmazsa biraz yiyecek bir şey veriliyordu. 1944 aralığında 750 bin savaş esiri, aralarında subaylar da olmak üzere silah fabrikalarında, madenlerde ve çiftliklerde çalıştırılıyordu. Buralarda da esirlere çok kötü davranılmaktaydı ama hiç olmazsa yaşamaları sağlanmıştı. Dahası Rus esirlerinin General Keitel'in teklifine uyularak dağlanmasından da vazgeçilmişti. Keitel 20 Temmuz 1942'de şöyle bir teklif hazırladı. 1. Sovyet savaş esirleri özel ve çıkmayacak bir damga ile dağlanacaklardır. 2. Dağlama 1 santimetre genişliğinde 45 derecelik dar açıdan oluşacak, rektumdan bir karış uzakta sol kalçaya baş aşağı vurulacaktır. Almanlar Batı savaş esirlerine, özellikle İngilizlerle Amerikalılara Ruslardan daha iyi muamele ediyorlardı. Ara sıra bunlar arasında da öldürmeler ve kıyımlar olmuyor değildi. Ama bu olaylar genellikle komutanın aşırı sadizminden ve zalimliğinden ileri geliyordu. 17 Aralık 1944'te Bulje Savaşı sırasında Belçika'da Malmedy yakınlarındaki bir tarlada 71 Amerikan savaş esirinin soğukkanlılıkla öldürülmesi bu çeşit olaylar arasındadır. Batılı esirlerin öldürülmesini birkaç kere de Hitler'in kendisi emretmiştir. Mesela Sagan'daki kamptan kaçtıktan sonra 1944 baharında yakalanan 50 havacı bizzat Hitler'in verdiği emirle öldürülmüşlerdir. Göring, Nürnberg'de bu olayı savaşın en ciddi olayı saydığını söylemiş. Jodl'da bu olay için apaçık bir cinayet demiştir. Özellikle 1943'ten sonra yani İngilizler ile Amerikalıların Almanya'ya yaptıkları hava akınları arttığı sırada Almanya'da yere inen müttefik havacıların öldürülmesi Alman politikasının bir parçası haline gelmeye başladı. Sivil halk yere paraşütle inecek havacıları linç etmeye çağrılıyordu. Nitekim savaştan sonra bunu yapanlardan kimileri yargılandı. 1944'te İngiliz-Amerikan bombardımanları en yüksek noktasına vardığı sırada Ribbentrop yere inen havacıların hemen idam edilmesini istedi. Ancak Hitler bu kadar sert davranmaktan yana değildi. Yalnız 21 Mayıs 1944'te Göring ile anlaşarak yolcu trenlerini, sivilleri ya da Alman uçaklarını makinalı tüfek ateşine tuttuktan sonra yere inen ve yakalanan havacıların askeri mahkemeye verilmeden hemen kurşuna dizilmelerini emretti. Yakalanan havacılar ara sıra özel işlem yapılmak üzere doğruca SD'ye teslim ediliyorlardı. 47 Amerikan, İngiliz ve Hollandalı havacı 1944 Eylül'ünde Mauthaus kampında bu şekilde barbarca öldürüldü. O sırada kampta bulunanlardan görgü tanığı Maurice Lampe bu cinayetin nasıl işlendiğini Nürnberg'de şöyle anlattı. 47 subay ayakları çıplak olarak taş ocağına getirildiler. Taş ocağından çıkan merdivenlerin en altında muhafızlar bu zavallı gençlerin sırtlarına taş yüklediler. Taşları ocağın tepesine kadar taşıttılar. İlk çıkışta sırtlarına aşağı yukarı 30 kiloluk taş koymuşlardı. Döve döve çıkarttılar ocağın tepesine. İkinci çıkışta taşlar daha da ağırlaştırıldı. Zavallılar yüklerine dayanamayıp da düştükleri zaman muhafızlar tarafından tekmeleniyorlar, sopa yiyorlardı. Akşam üzeri merdivenin üstünde 21 ceset vardı. Geri kalan 26'sı da ertesi sabah öldüler. Mauthausen'da alışılagelen idam şekli buydu. Bu idam şekli Rus savaş esirlerine de uygulandı. 1942'den sonra yani işler tersine dönmeye başlayınca Hitler özellikle batıda yakalanan müttefik komando askerlerinin imha edilmesini emretti. Sovyet partizanları elbette daha yakalanır yakalanmaz kurşuna diziliyorlardı. Führer'in çıkarttığı 18 Ekim 1942 tarihli çok gizli komando emri ele geçen Nazi belgeleri arasındadır. Bundan böyle Afrika'da ya da Avrupa'da Alman askerlerine karşı komando görevi alan bütün düşmanlar üniformalı da olsalar, hücum ya da kaçış halinde de bulunsalar son erine kadar öldürüleceklerdir. Hitler aynı gün çıkarttığı ek bir emirde komutanlarına verdiği bu emrin nedenini açıkladı. Müttefik komandolarının sağladıkları başarılardan dolayı dedi. Düşman sabotaj birliklerinin imha edilmeleri için kesin emirler vermek ve bu emirlere uymayanların şiddetle cezalandırmalarını istemek zorunda kaldım. Bütün sabotaj birliklerinin istisnasız son adamına kadar yok edileceğini düşmanın açıkça bilmesi gerekir. Bu demektir ki hayatlarını kurtarmalarına imkan yoktur. Kendilerine Cenevre Anlaşması'na göre işlem yapılacağını hiçbir surette ummamalıdırlar. Başlangıçta sorgunun yürütülmesini sağlamak bakımından bir iki kişi sağ bırakılsa bile sorgudan sonra bunlar da hemen kurşuna dizilmelidir. Bu özel cinayetin çok gizli tutulması gerekiyordu. General Jodl bu emrin altına şöyle bir not düşmüş ve altını çizmiş. Bu emir yalnız komutanlar içindir ve hiçbir surette düşmanın eline geçmemelidir. Ayrıca emir not edildikten sonra bütün kopyaları imha edilecektir. Bu emri komutanlar kafalarına çok iyi not etmiş olacaklar ki hemen uygulamaya geçtiler. Birkaç örnek verelim. Amerikan ordusunun 267. Özel Keşif Taburundan 2 subay ile 13 er Alman hatlarının çok gerisinde La Spezia ile Cenova arasındaki demiryolu tünelini atmak için bir deniz motorundan İtalya kıyılarına çıkmışlardı. Hepsi de üniformalıydı. Yanlarında hiç sivil elbisesi yoktu. İki gün sonra yakalandılar ve doğrudan doğruya Alman kol ordusu komutanı General Anton Dostler'in verdiği emirle 26 Mart'ta yargılanmadan bir manga asker tarafından kurşuna dizildiler. Savaştan hemen sonra bir Amerikan askeri mahkemesinde yargılanan General Dostler yalnızca Hitler'in komando emrine uymuş olduğunu ileri sürerek bu hareketini haklı göstermeye çalıştı. Bu emre itaat etmeseydi Hitler'in kendisini kurşuna dizdireceğini söyledi. General Doster, Roma'da Amerikan askeri mahkemesince 12 Ekim 1945'te idama mahkum edildi. İngiliz-Amerikan askeri misyonundan 15 kişi, aralarında Associated Press'in savaş muhabirlerinden biri de vardı ve üniformalıydılar, 1945 Ocak ayında Slovakya'ya paraşütle indiler ve hepsi de Heydrich'ten sonra SD'nin başına geçen ve sonradan Nürnberg mahkemesinde sanık olan Dr. Ernst Kaltenbrunner'in verdiği emirle Mauthausen kampında idam edildiler. Kaltenbrunner 15-16 Ekim 1946 gecesi Nürnberg'de asıldı. Bu kampta yapılan kitle halindeki idamlara ait dosyalar imha edildiğinden, idamı gözleriyle gören kamp yardımcılarından biri tanık etmeseydi bu cinayet de ortaya çıkmayacaktı. İstila edilen ülkelerde Nazi terörü. Le Phare adındaki Fransız gazetesi 22 Ekim 1941'de şu bildiriyi yayımladı. İngiltere'den ve Moskova'dan para alan korkak caniler 20 Ekim günü sabahı Nantes şehri felt komandantını öldürmüşlerdir. Katiller şu ana kadar yakalanmamıştır. Bu cinayetin karşılığı olarak önce 50 rehinenin kurşuna dizilmesini emretmiş bulunuyorum. Bugünden itibaren 23 Ekim gece yarısına kadar suçlular yakalanmazlarsa 50 rehine daha kurşuna dizilecektir. Bundan sonra halk Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, Norveç'te, Polonya'da ve Rusya'da gazetelerde çıkan bu çeşit bildirilere ya da duvarlarda siyah çerçeve içinde kırmızı ilanlar görmeye alıştı. Almanların resmen ilan ettikleri değişmez orantı 100'e karşı 1'di. Her öldürülen Alman'a karşı 100 rehine alınacaktı. Rehine kurumu eski çağlarda çoğunlukla Romalıların uyguladığı bir gelenekti. Bu geleneği modern çağda 1. Dünya Savaşı'nda Almanlardan, Hindistan'da ve Güney Afrika'da da Boer Savaşı sırasında İngilizlerden başka hiçbir ulus uygulamamıştır. Ama 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in yönetimindeki Alman ordusu bu metodu geniş çapta kullandı. Nürnberg'de rehinelerin alınmasını ve kurşuna dizilmesini emreden General Keitel ile daha ufak komutanlar tarafından imzalanmış birçok gizli emirler ortaya çıktı. Keitel, 1 Ekim 1941'de çıkarttığı bir emirde şöyle diyordu. Bunların arasında tanınmış kişilerin ya da tanınmış ailelere mensup kimselerin bulundurulması çok önemlidir. Fransa'daki Alman komutanı General von Stupelnagel de bir yıl sonra şunu belirtmişti. Kurşuna dizilenler arasında tanınmış kimseler ne kadar çok olursa bu hareketin failleri üzerindeki etkisi de o kadar büyük olur. Almanlar savaş içinde 29.660 Fransız rehinesi öldürdüler. Fransız hapishanelerinde ölen 40.000 kişi buna dahil değildir. Polonya'da bu sayı 8.000 ve Hollanda'da da 2.000 kadardır. Danimarka'da ise rehinelerin kurşuna dizileceği açıkça ilan edilmemiş, bunun yerine temizleme cinayetleri denen bir sistem uygulanmıştı. Hitler'in verdiği açık emir üzerine Danimarka'da Almanların öldürülmesine karşılık alınan rehineler binde bir oranında gizli olarak öldürüleceklerdi. Mesela İskandinavya'nın en çok sevilen insanlarından rahip, şair, tiyatro yazarı, büyük Danimarkalı Kaj Munk Almanlar tarafından bu şekilde öldürülmüştü. Cesedi yolun kenarına bırakılan büyük insanın elbisesine şöyle bir yazı iğnelenmişti. Namussuz, böylece sen de Almanya'ya hizmet etmiş oldun. General Keitel, Nürnberg'de Hitler'in verdiği emirlere uyarak uygulamak zorunda kaldığı savaş cinayetinden en kötüleri Nacht und Nebel Erlass, gece ve sis kararnamesine göre işlediğini söyledi. Batı'da istila edilen ülkelerin yurttaşlarına uygulanacak olan bu korkunç emir 7 Aralık 1941'de Hitler tarafından çıkartılmıştı. Emrin amacı, korkunç adından da anlaşılacağı gibi Alman güvenliğini tehlikeye sokan ve hemen idam edilmesi mümkün olmayan kimseleri yakalamak ve Almanya'da bilinmezliğin gecesi ve sisi içinde hiçbir iz bırakmadan yok etmekti. Her zaman yapıldığı gibi ailelerine haber verilmeyecek ve gömüldükleri yer bile bildirilmeyecekti. Keitel 12 Şubat 1945'te Führer'in bu emrini açıklayan başka bir emir daha yayımladı. Prensip olarak diyordu emirde, Alman devletine karşı işlenen suçların cezası ölümdür. Bu gibi suçlar için hapis, dahası hayat süresince ağır çalışma cezası bile verirse bu bir güçsüzlük belirtisi sayılabilir. İyi bir sindirme ancak ya idam cezası ile ya da akrabalarının ve halkın suçlunun başına gelenleri bilmemesiyle sağlanabilir. O yılın Şubat'ında Keitel gece ve sis kararnamesini genişletti. Ölüm cezasının suçlunun tutuklanmasından itibaren 8 gün içinde uygulanmaması halinde mahpuslar gizlice Almanya'ya nakledilecekler. Aşağıdaki tedbirlerin alınması bu gibi durumların önleyecektir. Çünkü a. Mahpuslar hiçbir iz bırakmadan yok edileceklerdir. B. Bulundukları yer ya da ne oldukları üzerine en ufak bir bilgi verilmeyecektir. Bu korkunç ölüm işiyle SD görevlendirilmişti. Bu örgütün ele geçen dosyalarında NN yani Nacht und Nebel işaretini taşıyan ve özellikle kurbanların gömüldükleri yerlerin çok gizli tutulması ile ilgili birçok emirler vardır. Kaç Batı Avrupalının gece ve sis emri gereğince ortadan yok edildiği Nürnberg'de kesin olarak bir türlü tespit edilmedi. Ancak bu tedbirden birkaç kişinin sağ çıkabildiği anlaşıldı. Bununla birlikte Rusya gibi istila edilmiş başka bir ülkede uygulanan başka bir terör harekatının kurban sayısı üzerine SD kayıtlarından biraz aydınlatıcı bilgi edinmek mümkün olabildi. Bu özel harekatı Almanya'da Einsatzgruppen adı verilen örgütler yürütmüştü. Bu örgüte özel harekat grupları denilebilir. Yaptıkları işlere bakılacak olursa bunlara imha müfrezeleri adı da verilebilir. Bu müfrezelerin işledikleri cinayetlerin yaklaşık olarak tutarı Nürnberg'de bir rastlantı sonunda ortaya çıktı. Duruşmalara başlamadan bir süre önce bir gün Amerikan savcılık memurlarından Komutan Teğmen Whitney R. Harris adında genç bir Amerikan deniz subayı Otto Ollendorf'u savaşta yaptığı işler üzerine sorguya çekmişti. Bu genç görünen 38 yaşındaydı, yakışıklı Alman aydınının Himmler'in Merkez Eğitim Bürosu'nda Amt 3'ün başında bulunduğu ancak savaşın son yıllarında daha çok İktisat Bakanlığı'nda dış ticaret uzmanı olarak çalıştığı biliniyordu. Ollendorf sorguyu yürüten subaya bir yıl hariç bütün savaş dönemini Berlin'de geçirdiğini söyledi. O bir yıl içinde ne yaptığı kendisine sorulduğunda Einsatzgruppen D'nin şefiydim diye cevap verdi. O sırada Alman işleri üzerinde hemen hemen bir haber alma otoritesi sayılan hukuk eğitimi görmüş Harris'in Einsatz üzerine aşağı yukarı bir fikri vardı. Bundan ötürü hemen sordu. Demek bir yıl Einsatzgruppen D şefliği yaptınız. Sizin grubunuz ne kadar erkek, kadın ve çocuk öldürdü? Ollendorf sonradan Harris'in anlattığına göre omuzlarını silkti ve en ufak bir duraklama göstermeden şu cevabı verdi. 90 bin. Einsatz grupları ilk olarak Himmler ve Heydrich tarafından örgütlenmişti. Bu gruplar 1939'da Alman ordularının arkasından Polonya'ya girdiler ve Polonya'da ne kadar Yahudi varsa toplayıp getolara tıktılar. Yalnız Yahudilerin oturdukları mahallelere Avrupa'da geto adı verilmiştir. 2 yıl sonra da Rus seferi başladığı sırada bu gruplara Alman ordusunun onayı ile hücum birliklerini izlemeleri ve son çözümün bir aşamasını uygulamaları emri verildi. Bu amaçla ABCD grupları adında 4 Einsatzgruppen kuruldu. Ollendorf'un 1941 Haziranı ile 1942 Haziranı arasında komutanlığını yaptığı grup sonuncusuydu. Bu gruba Ukrayna'nın en güneyindeki kesim verilmiş ve grup 12. Ordu'ya bağlanmıştı. Albay John Harlan Amen duruşma sırasında Ollendorf'a ne gibi bir talimat aldıklarını sorduğu zaman sanık şu cevabı verdi. Talimatta Yahudiler ile Sovyet siyasi komiserlerinin tasfiye edileceği bildiriliyordu. Amen sordu, tasfiye sizce öldürülmek mi demek? Ollendorf cevap verdi. Evet, öldürmek demek. Sonra buna erkeklerden başka kadınların ve çocukların da dahil olduğunu söyledi. Rus yargıcı General Nikichenko hemen sordu. Çocukları neden öldürdünüz? Ollendorf, verilen talimatta Yahudi halkın tamamıyla yok edilmesi emrediliyordu. Yargıç, çocuklar da buna dahil miydi? Ollendorf, evet. Yargıç, bütün Yahudi çocuklarını öldürdünüz mü? Ollendorf, evet. 26. ayrımın sonu. Sayfa 1209.